Kureyş hükümetinin ileri gelenleri ve zengin tüccarları oturmuş gelişmeleri tartışıyorlardı. Huzaalıların Medine'den yardım istediklerini duymuşlardı. Peki şimdi ne yapacaklardı? Ne yapsalar boştu. Bu Muhammed en sonunda kendilerini alt edecekti. Bu nasıl biriydi? Hiç vazgeçmez miydi? Yenilip yutulması mümkün olsaydı Kureyş daha ilk defa ortaya çıktığı zaman bu işi yapardı. Evet, Sakif kabilesi onu taşlatarak kovmuştu. Ahzab savaşında da onu şehriyle birlikte yok etmeleri mümkündü. Evet, bugün Roma ordusu karşısında yenilen Müslümanlar dün de Uhud'da hezimete uğramışlardı. Ama o günler artık çok uzaklardaydı. Bugün başta Süleymoğulları ve Mustalikoğulları olmak üzere tam 15 büyük kabile onun emirlerini dinliyorlardı. Arap Yarımadası'nda savaşçılıklarıyla tanınan bütün kabileler onun peşindeydiler. Bu durumda yine en doğrusu barışı korumaktı. Barışla geçen 2 yıl Kureyş için çok istikrarlı ve verimli geçmişti. Ticaret kervanları yaz ve kış seferlerini tam bir güvenlik içinde yapabilmişlerdi. Ne var ki ticaret hacimleri de giderek daralıyordu. Çünkü Muhammed'le ittifak eden kabileler Kureyş'le ticari ilişkilerini kesiyorlardı. Hac mevsimlerinde Ukaz pazarında büyük bir canlılık yaşanır, her tezgah türlü kumaş, ziynet eşyası, gıda maddesiyle dolar, şairler meydanlarda en yeni şiirlerini okuyarak yaymaya çalışırlardı. Bütün bunlar artık geçmişte kalmıştı. Ukaz, eski Ukaz değildi. İslam'a girenler Mekke pazarlarına uğramıyor, ticari canlılığı Medine pazarına taşıyorlardı. Medineli tacirler de artık kendi kervanlarıyla rekabet eden özel ticaret kervanları oluşturuyor, yaz ve kış seferlerine çıkıyorlardı. Eskiden Mekke tacirlerinin elinde olan Şam, Yemen, Habeşistan ve diğer pazarlar şimdi Müslüman tacirleri konuk ediyordu. Mekke'de herkes bu gerçekleri biliyordu. Doğal olarak bunun olumsuz etkileri de Mekkeli tacirlere ve ticari kapasitelerine yansıyordu. Büyük tüccarlarsa yıllardır bastıkları toprağın artık ayaklarının altından kaymaya başladığının bilincindeydiler. Eskiden aşağılayıp horladıkları Abdullah oğlu Muhammed'in kurduğu devlet sürekli güçlenerek genişliyor ve baş edilemez hale geliyordu. Mekke halkının kalan bölümü ise yeni rakipleri büyüdükçe boğazlarındaki halkanın daha da daraldığını ve zenginlerin baskılarının giderek arttığını görüyorlardı. Büyüklerin şımarıklığı, kanunların adaletsizliği, tefecilerin baskıları ve yokluk bu insanları artık iyice bezdirmeye başlamıştı. Muhammed'e karşı yapılan savaşların faturasını bu insanlar ödüyordu. Büyük tüccarların Medine'li rakipleri karşısındaki kayıplarının bedelini de bunlar ödüyordu. Civardaki bütün Arap kabileleri putlara tapmayı bırakmış, Muhammed'in davet ettiği tek ilaha inanmaya başlamışlardı. Gün geçmiyor ki borçlulardan biri alacaklıların kölesi haline dönüşmesin. Gün geçmiyor ki borçlulardan birisi karısını veya kızını bu tefecilerin işlettikleri eğlence yuvalarına peşkeş çekerek borçlarını ödemek zorunda kalmasın. Çileli yürekler her gün acılarla kavruluyordu. Kölelerse İslam'a girerek özgür olmak ve her bakımdan efendilerle eşit olmak istiyorlardı. Orada İslam'ın hakim olduğu toplumda faizcilik yoktu. Hiçbir borçlu borcuna karşılık kişisel özgürlüğünden edilmiyor, karısını veya kızını alacaklıya vermek durumunda kalmıyordu. Orada Habeşistanlı kapkara bir köle en asil insanların bulunduğu bir orduya komuta edebiliyordu. Gıfaroğullarından yoksul ve zahit bir insan Medine'den ayrılan Muhammed'e vekalet edebiliyordu. Orada kadın erkek herkes ne olmak istiyorsa o olabiliyordu. Orada insanı şekillendiren soyu veya malı değil çalışma gücüydü. İnsanın toplum içindeki yerini belirleyen sadece kendi çalışması ve ameliydi. Ne zenginliği, ne Allah Resulüne olan yakınlığı ve ne de soyu kişinin sosyal statüsünü belirlemiyordu. Tüm bunlar ne kadar da olağanüstü ve adil yaklaşımlardı. Allah Resulü Medine'deki arkadaşlarını ellerindeki kölelerini azat etmeye teşvik ediyordu. Hatta bu konuda şöyle bir olay sık sık anlatılıyordu. Allah Resulü kölesini döven bir adam görmüştü. Ona kızarak şöyle dedi. Allah istese sana ondan daha da güç yetirir. Adam bu söz üzerine özür dileyerek şöyle dedi. O Allah rızası için hürdür. Allah Resulü bu sözü üzerine adama şöyle dedi. Eğer böyle yapmasaydın ateş seni yutuverirdi. Allah Resulü Müslümanlara daima şöyle derdi. Allah Müslüman bir köleye özgürlüğünü veren kişinin organlarını birer birer ateşten korur. Yine o Müslümanların zayıf düşürülmüş müstezafların yardımına koşmalarını istiyordu. Bunu vurgulamak için onlara şu ayeti okuyordu. Onlar için harekete geçmezseniz Allah size can yakan bir azapla azap ederek sizi başka bir toplulukla değiştirir. Eğer Allah Resulü ordusunun başında Huza oğullarına yardım etmek için Mekke'ye doğru yola çıkarsa, Mekke nüfusunun büyük bölümünü oluşturan müstazaflar da vakit kaybetmeden ona katılırlardı. Böyle bir şey asla olmamalıydı. Muhammed ordusunu toparlayarak Mekke'ye gelmemeliydi. Hudeybiye barışı sürmeli ve sonsuza dek yenilenerek devam etmeliydi. Kureyş gerçekten büyük bir hata yapmıştı. Müttefiklerini kışkırtarak Muhammed'in müttefiklerine saldırtmamalı, onları öldürtmemeliydi. Roma ordusu karşısındaki yenilgi Kureyş'i yanıltarak müttefiklerini Müslümanların müttefiklerine karşı harekete geçirtmemeliydi. Bu gerçekten büyük bir hataydı. Peki bu hata nasıl düzeltilebilirdi? Kureyş, devlet başkanını elçi olarak gönderebilirdi. Evet, Ebu Sufyan'ı yani hükümetin başkanını Medine'ye gönderebilirdi. Ebu Sufyan Medine yoluna düştü. Şehre vardığında önce kızı Ümmü Habibe'ye gitti. Ümmü Habibe, Allah Resulü'nün hanımıydı. Ebu Sufyan, yıllar önce Habeşistan'a hicret etmiş olan kızını çok uzun zamandır görmemişti. Ümmü Habibe de yıllardır görmediği babasını karşısında görünce içindeki özlem ateşini söndürmüş oldu. Ebu Sufyan, kızının kendisine hala sevip değer verdiğini görünce rahatladı ve geliş nedenini kendisine açıkladı. Kızının zannettiği gibi Müslüman olmak için gelmemişti. Aksine Allah Resulü'nden, Hudeybiye barışının devam ettiğine dair garanti alarak yapılan saldırıdan dolayı Kureyş'in cezalandırılmamasını ve öldürülenler için fidye istenmemesini sağlamaya gelmişti. Kureyş yeni bir mali yükümlülüğe katlanacak durumda değildi. Kızının yatak odasına girdi ve odadaki döşeğin üzerine oturdu. Kızından meseleyi kocasıyla görüşmesini rica etti. Ama kızı cevap vermek yerine babasının altındaki döşeği çekip aldı ve katlayarak bir kenara kaldırdı. Ebu Sufyan kızının bu hareketi üzerine şöyle dedi. Kızım, yatağımı benden uzaklaştırıyorsun, yoksa benim yataktan uzaklaştırmak istiyorsun. Bunun üzerine kızı şöyle dedi. O Allah Resulü'nün yatağıdır, sen ise pis bir puta tapansın. Allah Resulü'nün yatağına oturmana gönlüm razı olmadı. Ebu Sufyan kızının bu sözlerinden dolayı dehşete kapılmıştı. Çürümüş bir kemik gibi pis ha, Müslüman olmasından önce ağabeyinin karşısında tir tir titreyen Ömer'in kız kardeşi de öyle dememiş miydi? Bak şimdi de şu zayıf kızın sana aynı şeyleri söyleyebiliyor ve seni evinden kovabiliyor. Bu İslam gerçekten de kendisine inananları, kadınları gibi çok zayıf olsalar bile cesaretle dolduruyordu. Ebu Sufyan bu ruh hali içinde kızının yanından ayrılarak Muhammed'le aracısız görüşmek istedi. Allah Resulü'nün yanına gittiğinde o kendisiyle hiç konuşmadı. Ebu Bekir'in yanına giderek onunla konuşmak ve Muhammed'le görüşmesini sağlamak istedi. O da kendisini kapı dışarı etti. Sonra eski dostu Ömer'in yanına gitti. Ömer kesinlikle hatırını kırmazdı. Ebu Sufyan böyle zannediyordu. Ama Ömer hiç beklemediği bir cevap verdi. Ne, ben mi sizin affedilmeniz için şefaatçi olacağım? Allah'a yemin ederim ki sizinle savaşmak için kumdan başka bir şey bulamasam bile sizinle yine kumla savaşırım. Ebu Sufyan onun da yanından ayrılarak Ali'nin kapısını çaldı. Ali, eşi Fatıma'nın kucağındaki Hasan'a bakıyordu. Ebu Sufyan, Ali'den kendisi için aracılıkta bulunmasını rica edince, Ali kendisini mazur görmesini istedi. Bunun üzerine Fatıma'ya dönen Ebu Sufyan ona şöyle dedi. Ey Muhammed'in kızı, şu oğluna emredip onun insanlar arasında zulmederek Arapların önderi olmasını ister misin? Fatıma ona şu karşılığı verdi. Allah'a yemin ederim ki bu çocuğum insanlar arasında zulmedecek değildir. Hiç kimse de Allah Resulüne zulmedemez. Ebu Sufyan tekrar Ali'ye dönerek ümitsizlik içinde şöyle dedi. Müslümanlar arasında bana merhamet bakımından en yakın sensin. Çok zor bir durumda olduğumuzu görüyorum. Bana yol göster ey Hasan'ın babası. Ali Ebu Sufyan'a mescide giderek orada bulunan Müslümanlara Kureyş'in anlaşmaya bağlı olduğunu ilan etmesini tavsiye etti. Ebu Sufyan da onun nasihatine uyarak mescitte böyle bir açıklamada bulunduktan sonra Mekke'ye geri döndü ve hükümet üyelerine gördüklerini aktardı. Onlar mescitte söylediklerini Muhammed'in onaylayıp onaylamadığını sorunca Ebu Sufyan hayır dedi. Bunun üzerine kendisine şöyle dediler. Yazıklar olsun. Ali'nin yaptığı da seninle biraz daha fazla oynamaktan başka bir şey olmamış. Senin söylemen neyi değiştirir ki? Ebu Sufyan da cevaben şöyle dedi. Yemin ederim ki yapacak başka bir şeyim yoktu. Medine'de hiç kimse yapılan hatadan Kureyş'in sorumlu olmadığı fikrine ikna olmamıştı. Ama herkes kendilerini ikna etmek için Kureyş zulmünün başı Ebu Sufyan'ın bizzat gelerek rica minnette bulunmasından dolayı övünç duyuyorlardı. Bütün kibir, gurur ve şımarıklığına rağmen bizzat Ebu Sufyan'ın Medine'ye gelerek Kureyş'in hatasından dolayı özür dilemesi, Allah Resulü'nün Mekke'de eşrafın istemediği şeylerin olduğunu hissetmesine yetmişti. Mekke, uzun yıllar sonra ilk defa zayıflığının farkına varmıştı. Sadece bu yüzden dışladıkları ve aşağıladıkları insanların rızasını kazanabilmek için kendi başkanlarını Medine'ye gönderebilmişlerdi. Allah Resulü huşu içinde bir hacı olarak muhacir ve ensarın arasında Mekke'ye girdiği günü hatırladı. Hakkında söylenen eşitlik, adalet ve sadelik gibi ilkelerin Mekke halkına ne kadar garip geldiğini kendi gözleriyle görmüştü. O, Müslümanlara yönelen gıpta ve hayranlık dolu bakışları unutamıyordu. Özellikle müstazafların nasıl özlemle dolu olduklarına tanık olmuştu. Kureyş hükümetinin yasakları olmasaydı, Mekke'de çok şeyler değişebilirdi. Fakat tüm tehdit ve yasaklara rağmen o insanların kalplerine girmeyi başarmıştı. Doğdukları günden beri zillet içinde yaşayan bu insanlar da Müslümanlar gibi zenginlerle aynı şartlarda yaşayabilmeyi öylesine fazla istiyorlardı ki, Mekke gecelerini şarkılarıyla renklendiren ve vücutlarını satarak geçinen o kadınlar, Müslüman hanımlar gibi pırıl pırıl beyaz elbiseler içerisinde Kabe'yi tavaf etmeyi öylesine fazla istiyorlardı ki, Müslüman tacirlerin rekabetinden dolayı hayli zor duruma düşürmüş olan Mekkeli tacirlerin büyük bölümü de şu an içinde bulundukları konumdan dolayı rahatsız olmaya başladılar. Allah Resulü bütün bunların farkındaydı. Artık Mekke'nin de davetinin semalarında gölgeleneceği günlerin geldiğini gördü. Mekke'de İslam'a öbek öbek girecek insanlar bulunduğunu gayet iyi biliyordu. Peki neden Mekke'yi topyekün İslam'a çağırmıyordu? Yarımadanın değişik yerlerinde yaşayan Arap kabileleri her yıl Kabe'yi tavaf etmek için Mekke'ye geliyorlardı. Bu kutsal mabet, tavaf eden, rükû eden, secdeye eğilen Müslümanlar için her türlü pislikten arındırılmalıydı. Mekke, gerçekten de Hicaz'ın başkenti sayılırdı. Vars'ın sahip olduğu diğer avantajlarla birlikte yeni devletinde başkenti olsundu. Pazarlar yeniden canlansındı. Yarımadanın bütün yollarının kesişme noktası olan bu şehrin semalarında Müslümanların sancağı dalgalanmalıydı. Allah Resulü işte bu düşüncelerle hanımlarının yanına gitti ve yolculuk için hazırlanmalarını istedi. Hanımları yolculuk için hazırlıklara başladılar. Ebu Bekir, kızı Ayşe'nin evine girdiğinde, onun yola çıkmak için bohçalarını hazırladığını gördü ve hemen kızına sordu. Allah Resulü sefere hazırlanmanızı mı emretti? Kızı evet diye karşılık verince babası, seferin ne taraf olacağını düşünüyorsun diye Ayşe'ye sordu. Ayşe de, yemin ederim ben de bilmiyorum dedi. Ebu Bekir evden çıkıp doğru mescide gitti. Allah Resulü Müslümanlara Mekke seferinin başladığını haber vererek onların görüşlerini alıyordu. Hepsi de Allah Resulü'nün sefer kararını desteklediler. Muhacirler sevinç içindeydiler. Sonunda hayatlarının kalan bölümünü yaşayacakları ana yurtlarına dönüyorlardı. Allah'ın Resulü orada hazır bulunan Müslümanlara sefer için hazırlık yapmalarını ve ağızlarını sıkı tutmalarını tembihledi. Kureyş'i gafil avlamak istiyordu. Şair Hasan, Müslümanları toplanmaya ve Huza oğullarının öcünü almaya teşvik eden şiirler okuyordu. Kureyş'in seferden haberdar olmaması için Allah Resulü bazı adamlarını topladı ve onlara Suriye yönüne doğru hareket etmelerini emretti. Bu haber Kureyş'e de sızdırıldı. Mekke'de Allah Resulü'nün Romalılardan intikam almak için Suriye'ye ordu gönderdiği haberleri dolaşmaya başladı. Medine'den Kureyş'e haber uçurabilecek herhangi birine mani olmak için Mekke-Medine arasındaki yollara da gözcüler dikildi. Ancak Bedir'de büyük bir kahramanlık göstermiş olan bir muhacir Kureyş'e mektup yazarak sefer haberini onlara haber vermek istedi. Müslüman muhacir mektubu bir kadına verdi. Allah Resulü olaydan haberdar oldu ve kadının peşine Ali ve Zübeyir'i gönderdi. Bu ikisi kadını yolda yakaladılar ve ona mektubu sorunca kadın önce inkar ettiyse de Ali'nin tehditleri karşısında saç örgüleri arasına gizlediği mektubu çıkarıp Ali'ye verdi. Ali ve Zübeyir kadınla birlikte Medine'ye döndüler. Allah Resulü söz konusu muhaciri çağırtarak şöyle dedi, neden böyle bir şey yaptın? Adamcağız başını öne eğdi, pişmanlık içerisinde kıvranıyordu. Neden sonra Kureyş'e bir iyilik yaparak oradaki karısı ve çocuklarının hayatlarını güvence altına almak istediğini söyledi. Ömer münafıklık yaptığı için adamın derhal öldürülmesini istedi. Fakat Allah Resulü onun Bedir'deki yararlılıklarını hatırlatarak kendisini bağışladı. Adamcağız hüzün içerisinde oradan ayrıldı. Allah Resulü Müslüman kabilelere de elçiler göndererek askerlerini Medine'ye göndermelerini istedi. İstediği sayı toplanınca beraberindeki on binlerce askerle Mekke seferine çıktı. Tarih 630 yılı Ocak ayının soğuk bir günüydü. Kureyş'in haber almaması için büyük gayret sarf ediliyor, her türlü önlem alınıyordu. Yolda geceledikten sonra Mekke yakınlarına ulaştılar. Vakit ilerlemiş, hava kararmıştı. Allah Resulü Müslüman askerlere ateş yakmalarını emretti. Amcası Abbas da muhacir olarak karısı ve çocuklarıyla yola çıkmıştı. Mekke dışındaki İslam ordusuyla karşılaştı. Allah Resulü amcasını sevinçle karşıladı. Abbas hedefin Mekke olduğunu anlamıştı. Abbas, oduncu, çoban, sütçü veya herhangi bir kişiyi göndererek onunla Mekkelilere haber salmayı ve dileyenlerin güvence içerisinde Allah Resulüne sığınmalarını sağlamayı öyle istiyordu ki, Mekke dışında haber yollayabileceği birilerini ararken Ebu Sufyan'la karşılaşıverdi. Ebu Sufyan, Müslüman ordugahında yanan ateşlerin çokluğundan ürkmüştü. Yanındakine şöyle diyordu, bu Huzaalıların ateşi olamaz. Huzaalılar çok daha zayıf ve az bir kalabalığa sahiptir. Abbas, Ebu Sufyan'a gerçeği anlattı ve Mekke'nin başı olarak kendisiyle birlikte Allah Resulü'nün yanına gelmesini ve güven istemesini önerdi. Ebu Sufyan, Abbas'ın sözlerine ikna olduktan sonra onunla birlikte Müslümanların karargahına gitti. Ebu Sufyan, Abbas'ın devesi üzerinde Müslümanların karargahına girer girmez, Ömer hemen üzerine atıldı ve şöyle haykırdı. Ebu Sufyan, Allah düşmanı, aramızda anlaşma ve söz kalmadığına göre Allah seni öldürmem için işte bana bir fırsat verdi. Ama Abbas, Ömer'i Ebu Sufyan'ın yanından uzaklaştırdı. Abbas'la Ömer, Ebu Sufyan'ın durumu hakkında tartışmaya başladılar. Ömer, onun öldürülmesini istiyordu. Abbas ise onu himaye ediyordu. Allah Resulü bir şey söylemeden bekledi. Abbas şöyle dedi. Biraz yavaş ol ey Ömer. Senin aşiretinden olsaydı kellesini bu kadar çok istemezdin. Bizden olduğu için bu kadar ısrar ediyorsun. Ömer de onun bu sözlerini yadırgayarak şöyle dedi. Biraz yavaş ol ey Abbas. Senin Müslüman olmanın hatırı için Allah'a yemin ederim ki senin İslam'a girmen, babamın İslam'a girmesinden daha sevimlidir. Allah Resulü için de senin İslam'a girmen, babam Hattab'ın İslam'a girmesinden daha güzeldir. Ömer'in bu anlamlı sözleri Abbas'ı yumuşatmıştı. Allah Resulü bu noktada devreye girerek amcası Abbas'a şöyle dedi. Ebu Sufyan'ı kendi çadırına götür ve yarın sabah onunla birlikte bize gel. Allah Resulü o gece Mekke'nin fetih planını hazırladı. Ordusunu 4 gruba ayırdı. Sağ kanadın başına Avvam oğlu Zübeyr'i, sol kanadın başına Velid oğlu Halid'i, merkezi gücün başına Cerrah oğlu Ebu Ubeyde'yi, öncü birliklerin başına da Ubade oğlu Sa'd'ı geçirdi. Sa'd dışında bütün komutanlar muhacirlerdendi. Ertesi sabah Allah Resulü komutanlarını toplayarak mümkün olduğunca az kan dökerek Mekke'ye girmelerini emretti. Komutanları muhacirlerden seçmesinin nedeni onların kendi toprakları üzerinde zorbalık yapmayacaklarını bilmesiydi. Ama Sa'd askerlerinin başında Mekke'yi tehditkar gözlerle süzerek şöyle diyordu. Bugün destan yazma günüdür. Bugün bütün yasakların kalktığı gündür. Hangi yasak kalkmıştı ey Sa'd? Yoksa Mekkelilerin ev, kadın ve çocuklarının, Allah Resulü'nün yakınlarının dokunulmazlığı mı kalkmıştı? Müslümanların müttefiki olan kabilelerden birçok kişi, güzel Kureyşleri cariye olarak almak istiyordu. Ömer, Allah Resulü'nün yanına giderek durumu kendisine haber verdi. Ey Allah'ın Resulü, Sa'd'ın söylediklerini duydun mu? Kureyş'e zulmetmemesi konusunda ona güvenemeyiz. Allah Resulü bunu öğrenince hemen Ali'ye döndü ve şöyle dedi. Git ve sancağı ondan al, askerlerin başında şehre sen gir. Allah Resulü orduya hareket emri vermeden önce amcası Abbas, Ebu Sufyan'la birlikte yanına geldi. Allah Resulü Ebu Sufyan'a şöyle dedi. Yazıklar olsun ey Ebu Sufyan, Allah'tan başka ilah olmadığını daha öğrenemedin mi? Ebu Sufyan şu cevabı verdi. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar da hoşgörülü, konuksever ve akrabayı gözeticisin. Zannederim Allah'tan başka bir ilah olsaydı, şu ana kadar bana bir yardımı dokunurdu. Yazıklar olsun ey Ebu Sufyan, benim Allah Resulü olduğumu hala anlayamadın mı? Anam babam feda olsun. Ne kadar da hoşgörülü, konuksever ve akrabayı gözeticisin. Kafamda bu meseleyle ilgili bazı tereddütler var. Bu yüzden onu biraz erteliyorum. Ancak bu noktada Abbas söze karışarak şöyle dedi. Yazıklar olsun ey Ebu Sufyan. Müslüman ol, yoksa kellen uçacak. Abbas Ebu Sufyan'la konuşmaya devam etti. Ebu Sufyan en sonunda Müslümanlığı kabul ettiğini açıkladı. Bunun üzerine Abbas Allah Resulüne dönerek, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan övünmeyi seven bir adamdır. Ona bir ayrıcalık ver dedi. Allah Resulü de şöyle buyurdu. Ebu Sufyan'ın evine giren güvenliktedir. Kendi evine girip kapısını kapatan güvenliktedir. Kabe'ye sığınan güvenliktedir. Ebu Sufyan onun bu sözlerini dinledikten sonra İslam ordusunu düşünmeye başladı. Farklı farklı kabilelerin bayraklarına bakar ve Allah Resulü'nün bütün bu insanları nasıl bir araya topladığını düşünerek bu duruma şaşardı. Sonra Mekke halkına durumu bildirmek üzere karargâhtan ayrıldı. Ayrılırken Abbas'a dönerek şöyle dedi. Yeğenin gerçekten de büyük bir krallığa sahip olmuş. Abbas ise ona şu karşılığı verdi. Hayır, o krallık değil, peygamberliktir. Ebu Sufyan da gülümseyerek şöyle dedi. Daha güzel ya. Bu sırada Kureyş ileri gelenlerinden ikisi de Ümmü Seleme'ye giderek kendileri için aracılıkta bulunmalarını istemişlerdi. Ümmü Seleme Allah Resulüne şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, amcanın ve halanın oğulları gelmişler. Allah Resulü şu cevabı verdi. İkisine de ihtiyacım yok. Amcamın oğlu benim şerefimle oynadı. Halamın oğlu ise Mekke'de hakkında söylemedik bir şey bırakmadı. Bu ikisi Allah Resulü'nün cevabını duyunca çok üzüldüler. Hatta biri şöyle dedi. Yemin ederim ki ya bana kendisiyle görüşmem için izin verir ya da çocuklarımla birlikte çöllere dalarak açlık ve susuzluktan ölmeyi yeğlerim. Allah Resulü bu adamın sözlerini duyup gerçekten de lanetlenmiş insanlar gibi çöllere dalmaya kararlı olduğunu görünce müteessir oldu ve ikisine de yanına gelmeleri ve Müslüman olduklarını ilan etmeleri için izin verdi. İkisi de Müslüman olduktan sonra İslam ordusuna katıldılar. Ebu Sufyan da Mekke'ye döner dönmez halkı topladı ve şunları söyledi. Ey Kureyşliler! Muhammed daha önce hiç görmediğiniz bir kalabalıkla gelmiş. Ebu Sufyan'ın evine giren güvenliktedir. Karısı, Utbe kızı Hind, kocasının bu sözleri üzerine ona bağırarak herkesin önünde çirkin sözler söylemeye ve kocasının öldürülmesi için halkı tahrik etmeye başladı. Kureyş ileri gelenlerinden Allah Resulü ile karşılaşmak isteyenler hemen Ebu Sufyan'ın evine daldılar. Orada kendilerine kılıç dokunmayacağına inanıyorlardı. Ebu Sufyan'ı Muhammed'in en azılı düşmanı ve düşmanlığın en inatçı inkarcısı olarak bilenler, onun İslam ordusuyla ilgili söylediklerinden dolayı büyük bir şaşkınlığa düşmüşlerdi. Bazıları hiçbir şeye karışmayarak evlerine çekilmeyi tercih etmiş ve kapılarını kilitlemişlerdi. Bunlar direnişin fayda vermeyeceğine inanıyorlardı. Ancak Ebu Cehil oğlu İkrime, Mekke ordusuna çağrıda bulunarak şehri savunmayı tercih etti. İkrime, toplayabildiği süvarilerle Velid oğlu Halid'in gireceği bölgeye doğru hareket etti. Allah Resulü ordusunun dört grubunun da aynı anda şehre girmelerini ve direnenler dışında hiç kimseyle savaşmamalarını istiyordu. Fakat onu erkek, ikisi kadın, 12 kişinin Kabe'nin örtülerine sarılmış olsalar bile affedilmeyerek öldürülmelerini emretti. Erkeklerden biri eskiden muhacir olarak Medine'de bulunan ve vahiy katibi olarak çalışan bir adamdı. Bu iki yüzlü adam Kur'an'ı yazarken kafasına göre değişiklikler yapardı. Allah Resulü'nün "Huvessemi'ul Alim" o işiten ve bilendir diye yazdırdığını, o "Huvel Habirul Hakim" o haberdar ve hükmedendir şeklinde yazardı. Sonra da Medine'deki münafıklara giderek yaptıklarını anlatırdı. Bu iki yüzlü adam Allah Resulü durumu öğreninceye kadar böyle yapmaya devam etti. Allah Resulü ile ve Kur'an'la alay ediyor, Kur'an'ın birçok ayetini değiştirdiğini ve Allah Resulü'nün bunu hala fark edemediğini söylüyordu. Öldürülmesi emredilenlerden biri de Allah Resulü'nün öldürülmüş kardeşine karşılık diyet verdiği, fakat diyeti almasına rağmen kardeşini hata ile öldüren kişiyi öldürerek Mekke'ye kaçan birisiydi. Üçüncü kişi de Allah Resulü'nün zekat toplamak üzere görevlendirdiği bir Müslümandı. Zekatları toplayan bu adam, yanındaki arkadaşlarına rağmen zekat mallarını kendi zimmetine geçirmiş ve arkadaşının durumu fark ederek kendisine karşı çıkması üzerine onu öldürerek Mekke'ye kaçmıştı. Mekke'de de zenginleri yoksullarla bir tutan Allah Resulü ile alay ediyordu. Diğerlerinin de buna benzer suçları vardı. Ve Allah Resulü hareket emrini verdi. İslam ordusunun dört kolu da aynı anda Mekke'ye girdiler. Kayda değer bir direnişle karşılaşılmadı. Ancak Halid'in komuta ettiği süvariler İkrime ve arkadaşlarının direnişiyle karşılaştılar. Halid birkaç saat içinde İkrime'nin komuta ettiği Kureyş birliğini dağıtmayı başardı. Kureyş süvarilerinden yaklaşık 20 tanesi öldürüldü. İkrime ise çöle kaçtı. Yeni Kureyş ordusu şehrin iç kesimlerine doğru çekildi. Bir süre sonra silahlarını bırakarak Kabe'ye ve kendi evlerine sığındılar. Bazıları da Ebu Sufyan'ın evine sığındı. Ertesi sabah bütün Mekke güneşin doğuşuyla birlikte Allah Resulü'nü karşılamaya hazırdı. Yıllar önce arkadaşı Ebu Bekir'le birlikte gizli olarak kaçtığı şehre şimdi de bir fatih ve muzaffer bir komutan olarak dönüyordu. Ebu Bekir yine sağındaydı. Safa tepesinden Kabe'ye doğru ağır ağır inmeye başladı. Yıllar önce daveti ilk defa burada, bu tepenin sırtlarında yükseltmişti. O gün kadın erkek sadece 40 kişiydiler. Yıllar önce yine bu tepenin üstünde el-Emin, güvenilir insan olarak halkına vahiden söz etmişti. Halkının ileri gelenleri kendisini yalancılıkla suçlamışlardı. Oysa daha önce bir kez bile yalan söylemediğini hepsi de çok iyi biliyorlardı. Onlara Kur'an'ı tebliğ ettiğinde ise onu büyücülükle suçlamışlardı. Onları tek bir ilaha inanmaya çağırdığında cinlenmekle suçlamışlardı. Onlara risalet ve peygamberlikten bahsedince kendisini krallık peşinde koşmakla itham etmişlerdi. Bu yüzden de inandığı dinden vazgeçmesi şartısıyla kendisine Mekke'nin kralı olmayı teklif etmişlerdi. Taşıması gereken büyük bir mesaj vardı. Kendisi de bununla uyarılmaktaydı. Muhakkak ki biz sana ağır bir söz bırakacağız. Bütün ağırlığı tek başına yüklenmişti. Hem kendi yurdunda hem de hicret yurdunda yalnız başına kalmıştı. Fakat bugün on binler onun arkasında yürüyordu. Bir zamanlar alayların, hor görülmelerin ve zenginlerin baskılarının bir türlü rahat vermediği şehre doğru ağır ağır ilerliyordu. Doğru Kabe'ye gitti. Muzaffer bir komutanın kibir ve gururuyla değil, ihlaslı bir hacının onuruyla onu tavaf etti. Gözleri yaşarırken de şu ayetleri mırıldanıyordu. Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Böylece Allah, senin günahından geçmişini ve geleceğini bağışlaya, üzerindeki nimetlerini sana tamamlaya ve seni dosdoğru bir yola ilete. Allah sana benzersiz bir yardım ile mutlaka yardım edecektir. Ayetler geldiğinde yaşadığı her şeyi hatırladı. O kısacık anda hayatı bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiverdi. Geçmiş, ansızın gözlerinin önüne gelmişti. Dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hatice. Evet, hanımı Hatice, o çileli günlerin acılarına katlanan bu değerli insan keşke yaşasaydı da fethin mutluluğunu birlikte tatsaydılar. Sonra amcası Hamza'yı hatırladı. Keşke o da bu günleri görebilseydi. Gözleri tekrar yaşardı. Bir ara Ali'nin biriyle boğuştuğunu ve elinden bir şeyler almaya çalıştığını gördü. Adam Kabe'nin bakımından sorumlu olan Talha oğlu Osman'dı. Hayır hayır, anahtar onda kalmalıydı. Talha oğlu Osman, Allah Resulü'nün bu ince düşünceliğini görünce hemen ağlayarak ona doğru ilerledi ve Müslüman olduğunu ilan etti. Bu esnada bazı Müslümanlar da öldürülmesini emredilenler için af ve bağış dilemeye başladılar. Allah Resulü bunların birçoğunu affetti. Kur'an'ı değiştirdiğini iddia eden şahıs da gelerek onun huzurunda tevbe etti ve kendi yazdığı nüshayı herkesin gözleri önünde yaktı. Allah Resulü Zemzem kuyusuna giderek onun kuyusundan su içti. O oradayken bazı Mekkeliler gelerek askerlerini şikayet etmeye başladılar. Halkın bir kısmı soyulmuştu. Soyulanlar arasında Ebu Bekir'in kızı da vardı. Allah Resulü hırsızları ağır bir şekilde cezalandıracağını ilan etti. Ebu Bekir'in kızına çalınan gerdanlığının değerini sordu. Ordusunun büyük bir bölümünün yoksul olduğunu ve Mekke seferinin ganimetlerine tamah ettiklerini biliyordu. Fakat o, Mekke'nin dokunulmazlığını ilan etmişti. Sonra Mekke zenginlerinden servetlerinin bir bölümünü vermelerini istedi. Her zengin için belli bir miktar tayin etti. Toplanan mallar yoksul Müslüman askerlere ve yoksul Mekkelilere dağıtılacaktı. Buna göre her ihtiyaç sahibi 50 dirhem alacaktı. Yoksul Müslümanlara zenginlerden aşağı olduklarını hissettirmemek için de şöyle dedi. Rahatlığından ve varlığından veren, ihtiyaçtan dolayı bunu kabul edenden sevap bakımından daha üstündür. Müslümanlardan Kabe'deki putları yekvücud olarak yıkmalarını istedi. Putları yıkmaya önce kendisi başladı. Onun ardından diğer Müslümanlar da Kabe'yi dolduran yüzlerce heykel ve putu yıkmaya başladılar. Sonra kendi çadırına dönerek Mekke'de yürürlüğe girecek yeni anayasanın ilkelerini açıklamaya başladı. Bundan sonra insan öldürmek, haksız yere savaşmak ve faizle alışveriş yapmak yoktu. O andan itibaren kalan faizleri ödemek yoktu. Borcun ana parasının ödenmesi yeterliydi. Borçluların Borçlarına karşılık karılarını ve kızlarını verdikleri evler artık kapatılacaktı. Birçok kadın biat etmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. İçlerinden genç ve güzel bir kadın onun önünde rükûya eğilince Allah Resulü onu kaldırdı ve Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmenin doğru olmadığını kadına söyledi. Bu genç kadın ona İslam üzere biat ettikten sonra kocası İkrimen'in affedilmesini istemişti. Allah Resulü kocasını bağışladığını ve çölden güven içinde dönebileceğini söyledi. Genç kadın hemen kocasını bulmak üzere çöllere daldı. Allah Resulü kendisine biat eden kadınlara bakarken kadınlardan biri titremeye başladı. Kadın Allah Resulü'nün soran bakışlarına şöyle karşılık verdi. Evet, Utbe kızı Hint benim. Hint, Vahşi adındaki köleyi tahrik ederek amcası Hamza'yı öldürten ve cesedine türlü işkenceler yaparak ciğerlerini ağzında çiğneyen kadın. Hint, gözyaşları içerisinde Allah Resulü'nün önünde yere kapandı ve beni affet diye yalvarmaya başladı. Allah Resulü bir süre sessizce kaldıktan sonra seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini okudu ve onu da affettiğini ilan etti. Hint ise İslam üzerine Allah Resulüne biat etti. Allah Resulü kadınlardan hırsızlık etmeyeceklerine dair söz aldı. Bunun üzerine Hint şöyle dedi. Hür kadın da hırsızlık yapabilir mi ey Allah Resulü? Kocam Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Çocuklarına bakabilmek için çoğu kez onun malından izinsiz olarak almışımdır. Ebu Süfyan da o anda orada bulunuyordu. Ömer ona bakarak gülmeye başladı. Ebu Süfyan karısına bakarak şöyle dedi. Aldıkların helal olsun. Allah Resulü zina etmeyeceklerini söyleyince Hint yine söze karıştı. Hür kadın da zina eder mi ey Allah Resulü? Sonra çocuklarım öldürmemeleri üzerine söz aldı. Hint yine söze karışarak şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki biz onları küçükken besledik. Sen ve arkadaşların Bedir'de büyükken öldürdünüz. Ömer onun bu esprili sözüne çok güldü. Allah Resulü daha sonra iftira etmemeleri ve kocalarına isyan etmemeleri üzerine kadınlardan söz aldı. Sonra geçmiş günahlarının bağışlanması için dua etti. Bu duanın akabinde Allah Resulü'nün yerine Ömer onların biatlarını kabul etmeye devam etti. Hint ve diğer kadınlar erkeklerle birlikte Allah Resulü'nün çadırından ayrıldılar. Çoğu Müslümanlığı kabul ettiklerini ve verdikleri sözlere bağlı kalacaklarını ilan ettiler. Allah'ın Resulü Kabe'ye döndüğünde Kureyş ileri gelenlerinin durum değerlendirmesi yaptıklarını gördü. Şimdi bunların hepsi avucunun içindeydi. İçlerinde kendisine kötülüğü dokunmamış hiç kimse yoktu. Ama o onlara gayet olgun bir şekilde şu sözleri söyledi. Ey Kureyş topluluğu! İnsanlar Adem'den, Adem ise topraktandır. Allah katında en değerliniz, ondan en çok sakınanınızdır. Ey Kureyş topluluğu! Bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar da hep birlikte, iyi bir şey, değerli kardeşimiz, değerli kardeşimizin oğlu dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, gidin, hepinizi salıverdim dedi. Kabe'de otururken geçmişte kendisine çok acılar çektirmiş biri yanına geldi. Allah Resulü, adamın korku içinde titrediğini görünce ona tebessüm ederek şöyle dedi. Sakin ol biraz. Ben Mekke'de kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlundan başka biri değilim. Bazı Müslümanlar Mekke'nin ileri gelenlerinden öcülerini almadıkları için rahatsızdılar. Ensar da Medine devrinin artık bittiğini ve Allah Resulü'nün Mekke'de kalacağını fısıldıyordu. Allah Resulü söylediklerini duyunca şöyle dedi. Allah korusun. Sizin yanınızda hayat bulduk ve sizin yanınızda canımızı vereceğiz. Öyleyse başkent değişmeyecekti. Ama dönmeden önce Mekke civarında putlara tapan kabilelerin putları da yıkılmalıydı. Özellikle Nahle vadisindeki Uzza adındaki put yerle bir edilmeliydi. Ve Halit'e hazırlanmasını emretti.